Ayrım 17. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 170. Mesleğine aşık biri olmalıydı Leyla. Tıpkı tarih tutkunu annem gibi. Sevdiğiniz işi yapmak güzeldir. İyi bilirim bu duyguyu. Çünkü ben de istediğim işi yaparak hayatını kazanan o azınlıktan biriyim. Ama bu durumu abartırsanız, yani hayatınızı tümüyle mesleğinizden ibaret sayarsanız, mutlu olmanız mümkün değildir. İşinizi ne kadar severseniz sevin, hayatın öteki alanlarından asla çekinmemeniz gerekir. Annem bunu başarmıştı. Tarihe duyduğu büyük ilgiye rağmen ne ailesinden vazgeçmişti ne de öteki uğraşılardan. Tekfur Sarayı hakkındaki bir makaleyi nasıl heyecanla okuyorsa, penceremizdeki sardunyayı da aynı tutkuyla sular, babamın pek sevdiği enginar dolmasını aynı keyifle yapardı. Bu yaşam ustalığını benim gösterebildiğim pek söylenemez. Mesleğim hayatımı tümüyle ele geçirdi. Güzide ile Aysu'nun ölümünü düşünürsek mahvetti bile diyebiliriz. Güzide ile olduğu gibi Evgenya ile de tartışmalarımızın çoğu bu yüzdendi zaten. Leyla Barkın'a gelince mesleği için neleri göze alabileceğini henüz tam anlayamadığımdan karar vermek zordu. Belki de onu zanlı listesinden çıkaracak ya da katil olduğuna karar vermemi sağlayacak olan da mesleğine duyduğu bu tutkunun derinliği, bu derinliğin onu cinayetlere kadar sürükleyip sürükleyemeyeceğiydi. Ama dedim suskunluğumuzu bozarak, bu meydanın kıymetini bildiğimiz pek söylenemez. Anında alevlendi güzel gözleri. Kıymet bilmemek lafı hafif kaçıyor Nevzat Bey. Yaptığımızın adı tarih katliamı, düpedüz barbarlık. Sesi öfkeyle titremeye başlamıştı. Bakışlarını Sultanahmet Camii'ne dikti yeniden. Caminin arkasında Palatium Magnum denilen büyük imparatorluk sarayı vardı. Hiç vicdan azabı duymadan üzerine 5 yıldızlı bir otel yaptılar. Ne hükümet engelledi onları ne belediye. Daha kötüsü bu katliamı sürdürecekler. Kıvılcımlanan gözlerini yüzüme dikti. Bu ülkenin sahibi yok Nevzat Bey. O yüzden Adem Yezdan gibi paraya tapan iş adamları kentimizin, tarihimizin canını okuyor. Onun gibileri tam yeriydi. Fırsatı kaçırmamak için lafını kestim. Sahi şu Adem Yezdan nasıl bir adam? Artık temkinliliği tümüyle bırakmıştı. Duygularını gizlemeden nefretle söylendi. Korkunç biri. Aklınıza gelebilecek her kötülüğü yapabilecek bir adam. Nasıl yani diye sormama fırsat bile vermedi. Gözü dönmüş, piyasanın en büyüğü olmak istiyor. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da, Amerika'da, bütün dünyada. Ama bu o kadar kolay değil. Karşısında güçlü gruplar var. Adem Yezdan bu gruplarla mücadele ediyor, daha doğrusu etmeye çalışıyor. Gözlerimdeki soru dolu ifadeyi fark etmişti. Çalışıyor dedim. Çünkü Adem Yezdan'ın yılların deneyimine sahip bu şirketlerle rekabet etmesi oldukça güç. Hele yasal mevzuatın izin verdiği sınırlar içinde kalırsa bu mücadeleyi kazanması mümkün değil. Bu yüzden sık sık kanun dışı yollara başvuruyor. Ne gibi kanun dışı yollar? Aklınıza ne gelirse. Mesela bunlar 3 yıl önce Bizans sarnıcı kalıntılarının üzerine büyük bir iş merkezi yapacaklardı. Bir kaza oldu. 3 işçiyle halktan 2 kişi öldü. Biz de dernek olarak bu davada müşteki ve müdahil olmak istedik. Ama mahkeme reddetti. Çünkü Adem Yezdan mahkemeyi de etki altına almıştı. Bilirkişi heyetiyle, hatta savcıyla, hakimle bağlantı kurmuştu. Sonuçta olayın kaza olduğuna kanaat getiren mahkeme beraat kararı verdi. Biz olayın peşini bırakmadık tabii. İdari mahkemeye başvurduk. Sonuçta yürütmeyi durdurma kararı çıkarttık. Adem Yezdan 3 yıldır yürütmeyi durdurma kararını kaldırmaya uğraşıyor. Çünkü her gün binlerce dolar kaybediyor. Bu yüzden de her türlü zorbalığa başvurmaktan çekinmiyor. Nasıl yani? Sizi tehdit mi ettiler? Tabii, derneğimize sayısız tehdit geldi dedi kanıksamış bir tavırla. İmzasız mektuplar, elektronik postalar, telefonlar. Ama fiziki bir saldırıyla karşılaşmadınız. Yani Adem Yezdan'ın adamları sizleri darp etmeye kalkışmadı değil mi? Dernek üyelerine bir saldırı olmadı. Ama İSD'nin kapısına tehdit yazıları yazıldı. Minibüsümüzün tekerlekleri patlatıldı, camları kırıldı. Yakalanan kimse oldu mu demeye hazırlanıyordum ki, evet kahveleriniz hazır diyen Raşit belirdi tepemizde. Elindeki gümüş işlemeli tepsinin üzerindeki fincanlardan mis gibi bir koku yayılıyordu etrafa. Orta Leyla Hanım'ındı, az şekerli de sizin. Tabaklarında çifte kavrulmuş birer lokum olan fincanları saygıyla masaya koydu. Sularımızı da bıraktıktan sonra kahvelerimizden birer yudum almamızı bekledi. Takdirlerimizi duymak istiyordu. Gerçekten de enfes olmuştu. Köpüğü, şekeri, kıvamı hepsi yerli yerindeydi. Güzel olmuş, elinize sağlık. Her zamanki gibi nefis diye beni destekledi Leyla. Teşekkür ederiz Raşit. Yüzünde mutlu bir gülümsemeyle ayrıldı Raşit. Kahvemden ikinci yudumu aldıktan sonra dile getirdim aklımda kalan soruyu. İSD'ye saldırılardan bahsettiniz. Yakalanan oldu mu? Ne yazık ki hayır. Bu işleri yapanlar gerçek birer profesyoneldi. Ne bir tanık ne de bir iz bırakmışlardı. Tıpkı Necdet ile Mukadder'i öldüren katiller gibi. Leyla Barkın beni yönlendirmeye mi çalışıyordu yoksa gerçekleri mi anlatıyordu? Belki her ikisini de. Adem Yezdan'ın adamları bu söylediklerini gerçekten de yapmış olabilirlerdi. Ama bu onların katil olduğu anlamına gelmezdi. Oysa Leyla'nın bu olayları kullanarak Adem Yezdan'ı cinayet zanlısı gibi göstermek istediği açıktı. Konuyu değiştirmek için iskemlenin üzerindeki deri çantamı açıp ikinci kurbanın avucunda bulduğumuz Konstantin sikkesini alarak Leyla'ya uzattım. İşte istediğiniz madeni para. Hevesle aldı tarihi parayı, ışığa tutarak beğeniyle mırıldandı. Konstantin'in sikkesi. Evet, elimi yeniden çantama daldırıp öteki madeni parayı da çıkardım. Bu da Bizantyon için bastırılmış sikke. Onu da alıp incelemeye başladı. Tam anlattığınız gibi. Ön yüzde Hekate var. Arkada Bizantyon yazısının altında hilal ve yıldız. Yeniden Konstantin'in sikkesine döndü. Bir süre sikkeye baktıktan sonra önemli bir meseleyi hatırlamış gibi başını kaldırdı. Ceset nereye bakıyordu? Neden sorduğunu anlamamıştım ama yanıtlamakta bir sakınca görmedim. Çemberli taşa, daha doğrusu sütunun tepesine. Bir zamanlar Apollon görünümlü Konstantin heykelinin bulunduğu yere. Fısıldar gibi konuşuyordu. Belki de katil İstanbul'a Konstantin'in bulunduğu yerden bakın demek istiyor. Konstantin'in bulunduğu yerden bakın ne demek? Sevgiyle, saygıyla, korumacı bir anlayışla bakın demek. İstanbul'a emeği geçmiş onlarca kral, imparator ve padişah vardır. Ama bunların içinde iki hükümdar çok önemlidir. Büyük Konstantin ile Fatih Sultan Mehmet. Daha önce de konuştuğumuz gibi Bizans bu kenti kuran hükümdardı. Ama burayı gerçek anlamda dünyanın en önemli şehri haline getiren ilk kişi Roma İmparatoru Konstantin'dir. Yaklaşık bin küsür yıl sonra aynı misyonu Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli padişahlarından biri Fatih Sultan Mehmet üstlenecektir. Ama 330 yılında Konstantin burayı başkent yapmasaydı bu şehrinin yazgısı bambaşka olurdu. Peki Konstantin neden burayı başkent olarak seçti? Kral Bizans'la aynı nedenden. Bizantyon hem güzel hem de savunması kolay bir şehirdi. Fakat asıl neden ekonomikti. Evet, ticaretten söz ediyorum. Doğu Konstantin döneminde ticaret açısından son derece cazip bir yerdi. İmparatorluğun başkenti de kısa sürede bu ticaretin merkezi oldu. Ama başkent için Konstantin'in aklına ilk gelen yer Bizantyon değil, Troya'ydı. Çanakkale yakınlarındaki antik kent, Homeros'un İlyadası'nda bahsettiği güzel Helen'i Yunanlı kralın elinden kaçıran Paris'in şehri. Ancak yeni Troya'nın yapımı sürerken Konstantin bir gece rüyasında Tanrı'yı gördü ve Tanrı ona başka bir şehir bulmasını söyledi. Yapımına başlanmış olmasına rağmen Konstantin Troya'dan vazgeçip Bizantyon'a gözlerini dikti. Söylenceyi bir yana bırakacak olursak, İşin aslı Troya'nın imparatorluğun başkenti için Bizantyon kadar elverişli olmamasıydı. Bunu fark eden Konstantin, imparatorluğun adeta kalbinde yer alan Bizantyon'u kendine başkent seçti. 324 yılından Bizantyon'un başkent ilan edildiği 330 yılına kadar geçen sürede tam bir yapım seferberliği ilan edildi. İmparatorluğun en güzel anıtlarını, en görkemli hazinelerini, ülkenin bütün zenginliğini yeni şehrinde topladı. Yeryüzünün en yetenekli mimarlarını, heykeltıraşlarını, taş ustalarını, mozaikçilerini getirtti. Şehrin sınırlarını genişleterek yeni surlar yaptırdı. İstanbul'da doğmuş, bu şehirde büyümüş biri olarak anlattıkları ilgimi çekmeye başlamıştı. Bir an cinayeti, soruşturmayı, kuşkularımı unutup merakla sordum. Bugünkü surları da Konstantin mi yaptırmış? Hayır, günümüze ulaşan surlar farklı imparatorlar döneminde yapılmış. Konstantin, Bizantiyon'un surlarını biraz daha büyütmüştü sadece. Bizantiyon'un büyüklüğü Eminönü'nden can kurtarana uzanan bir yayın kapsadığı alan kadardı. Konstantin bu yayı günümüzdeki Kadir Has Üniversitesi'nin biraz daha gerisindeki Ayakkapı'dan Cerrahpaşa Hastanesi'nin batısından geçecek şekilde Ese Kapı'ya kadar genişletti. İlginç de bir hikayesi vardır. Konstantin yeni kurduğu şehrin sınırlarını belirlemek için elinde mızrak, arkasında imparatorluk görevlileriyle yürümekteymiş. Yürürken de görünmeyen biriyle konuşur gibi mırıldanıyormuş. Ama kimse cesaret edip ne oluyor, kiminle konuşuyorsunuz, imparatorum diye soramıyormuş. Bir süre sonra o günün koşullarında kurulabilecek bir şehrin sınırlarını aştıklarını düşünen görevlilerden biri saygıyla Konstantin'in yanına yaklaşmış, özürler dileyerek kiminle konuştuğunu, böyle nereye gittiklerini sormuş. Konstantin ciddi bir tavırla yanıtlamış. Şehrimin sınırlarını belirleyecek olan melekle konuşuyorum. Nerede duracağımı o söyleyecek. Konstantin mistik olaylara fazlasıyla meraklı bir imparatordu. Ama bazı mistik olaylarda gerçekten onun yaşamında önemli rol oynamıştı. Henüz tek başına imparator olmamışken, iktidarı paylaştığı üç kişiden biri olan Maxentius'la hesaplaşmak için askerleriyle Roma'ya yürüdüğü zaman gökte bir ışık gördü. Haç şeklinde bir ışık. Bunu Tanrı'nın bir işareti sayarak ordusundaki askerlere kalkanlarının üzerine bu Hristiyan simgesini çizmelerini emretti. Pagan inancında olan askerler bu emirden rahatsız oldular. Ama imparatordan korktukları için söyleneni de yapmaktan geri durmadılar. Çünkü imparatorun sözleri kanundu ve Konstantin'in şansı yaver gitti, iktidarı paylaştığı Maxentius'u Milvian Köprüsü'nde feci şekilde yendi. Maxentius, Tiber'in sularında can verirken Konstantin'e Roma'nın yolu açıldı. Kazanılan zaferi Hristiyan tanrısının kendisine verdiği bir armağan olarak kabul eden Konstantin, bu yeni dine sempati duymaya başladı ve binlerce yıllık paganlığın sonunu getirecek kararlarla imparatorluğun dinini değiştirdi. Bunlar kolay işler değil Nevzat Bey. Konstantin gerçekten de büyük bir imparatordu. Ona saygı duyuyorsunuz. Yanıtlamadan önce biraz düşündü. Bir anlamda, ama Konstantin'in zalim bir adam olduğunu da biliyorum. Öz oğlu Crispus'u idam ettirmekten çekinmedi. Ardından da kendi karısı Fausta'yı banyoda kaynar suyla haşlayarak öldürdü. İktidar kanla beslenen bir organizmadır. Kendisini yöneten insanları güç kadar kötülükle de ödüllendirir. İster Romalı olsun, ister Osmanlı, birkaç istisna dışında eline kan bulaşmamış hükümdar yok gibidir. Ama şu anda eli kanlı hükümdarların değil, cinayetlerine kattıkları tarihsel figürlerle aklımızı allak bullak eden zeki katillerin peşindeydik. Ve öğrenmemiz gereken ilk şey, ikinci kurbanlarını Konstantin'in bu şehri başkent yapması onuruna diktirdiği çemberli taşa bırakan bu canilerin bundan sonra öldürecekleri zavallıyı nerede sergileyecekleriydi. Sizce katiller yeniden cinayet işleyecek olsalar, cesedi bırakmak için hangi imparatorun ya da padişahın simgesi olan anıtı seçerlerdi? Hiç duraksamadan kesin bir tavırla söylendi. Fatih Sultan Mehmet. Konstantin kadar büyük olan bir tek hükümdar var, o da Fatih'tir. Ama cesedi nereye bırakacaklarına gelince işte orası karışık. Çünkü Fatih'i simgeleyen iki anıtsal yapıt var. Fatih Camii ve benim iş yerim Topkapı Sarayı. Fatih Camii'nde önlem almıştık. Ama Topkapı Sarayı'nı hiç düşünmemiştik. Topkapı Sarayı'nı yaptıran bizzat Fatih Sultan Mehmet'ti. Leyla'nın masum olabileceği geldi aklıma. Bilgilerini hiç sakınmadan büyük bir açıklıkla bizimle paylaşan bu kadın, katil ya da katillerin işbirlikçisi olabilir miydi? Kuşkuyla süzdüm onu. O kadar işten görünüyordu ki yanılmış olabileceğimizi düşündüm. Eğer katiller üçüncü kurbanı Fatih Camii ya da Topkapı Sarayı'nın civarına bırakırlarsa, ondan kuşkulanmakla hata ettiğimize kesinlikle inanacaktım. Yine de acele etmemekte yarar vardı. Kötülüğün toprağında özgürce dal budak salan bir zekanın neler yapabileceğini kestirmek imkansızdı. Maktullerin boynundaki o yaralar neşterle açılamaz. Evgenya'ya söz vermeme rağmen demirlere vaktinde yetişmem zor görünüyordu. Eğer Sultanahmet'ten doğruca Balat'a inseydim sorun kalmayacak, 8.30'dan önce arkadaşlarımın yanında olacaktım. Ama emniyete uğramak zorundaydım. Evgenya'dan iyi bir azar yemeği göze alıp telefonumu kapatarak bastım gaza. Akşam trafiğine rağmen şansım yaver gitti. Saat 8 gibi Ali ve Zeynep'le odamda toplanmış, son bulguları gözden geçiriyorduk. Bizim köftehorun keyfi yerindeydi. Belediyede Mukadder'in mesai arkadaşı, yakın dostu Niyazi Bey'i bulmuştu. Galiba sadece dostu değil, aynı zamanda tarikat arkadaşıymış. Adam söylemese de anladığım kadarıyla bunlar daha ılımlı bir tarikattan. Ama kızının gönül verdiği adam, yani Ömer, El-Kaide gibi radikal bir gruba üyeymiş. Ömer'i gördüğü andan itibaren bu tahminini tekrarlayıp durduğu için pek umursamadım. Fakat Zeynep'in yüzünde derin bir endişe belirdi. El-Kaide mi? Olabilir. El-Kaide'nin esnek bir örgütlenmesi var. Aynı davaya inanan birileri İstanbul'da bir örgüt kurup El-Kaide adına eylemler yapabiliyor. Ömer'in üye olduğu grupta pekala öyle bir örgüt olabilir. Varsayımını gerçekmiş gibi sunmasına daha fazla izin veremezdim. Öyle olduğunu gösteren hiçbir kanıt yok. Niyazi Bey'in anlattıkları var diye inatla direndi. Adam hem Mukadder'i hem de Ömer'i tanıyor. Ömer için onlar Deccal'in çocukları. Onlar İslam dinine zarar veren cahiller diyor. Zaten Mukadder de onun gibi düşündüğü için kızının Ömer'le nişanlanmasına karşı çıkmış. Oysa Efsun evlenmelerini en çok babasının istediğini söylemişti. Yalan söylemiş başkomiserim. Bize verdiği ifadede gerçek dışı. Söylediği gibi babası dün, yani salı sabahı işe filan gitmemiş. Bu önemliydi işte. Niyazi mi söyledi? Evet, Mukadder'i en son 2 gün önce, yani pazartesi günü mesai bitiminde görmüş. Zavallı adam başına geleceklerden habersiz Niyazi'ye iyi akşamlar dileyip evine gitmiş. Ertesi günde ne işe gelmiş ne de telefon etmiş. Anlaşılan eve geldiğinde öldürdüler adamcağızı. Kendi senaryosuna o kadar inanmıştı ki düşündüklerini gerçekmiş gibi anlatıyordu. Ama Zeynep durdurdu onu. Ölüm saatine göre bu mümkün değil Ali. Nasıl mümkün değil? Yorgunluktan sinirleri iyice yıpranmış olan Zeynep şöyle mümkün değil diyerek gergin bir sesle açıklamaya girişti. Otopsi raporuna göre Mukadder Kınacı'nın ölüm zamanı salı günü saat 10 suları. Cesedi bulduğumuzda henüz şişmeye başlamamış olması, damarların belirginleşmemesi de ölüm saatinin üzerinden 24 saat geçmediğini gösteriyordu. Yani pazartesi günü işten eve geldiğinde öldürülmemiş. Ölüm saati konusunda yanılmış olması yıldırmadı bizimkini. Tamam, demek ki ertesi sabah öldürdüler Mukadder'i. Bu kadar ısrar etmesi benim de canımı sıkmaya başlamıştı. Dur, dur bir dakika Ali. Nasıl emin olabiliyorsun bu kadar? Çünkü Mukadder kızının bu Ömer denilen oğlanla evlenmesine karşıymış. Hatta bir ara Efsun'un evden çıkmasına bile izin vermemiş. Ama sen misin bunu yapan? O süklüm püklüm duran oğlan var ya, 3 arkadaşını da yanına alarak Mukadder'i ölümle tehdit etmiş. Hayır, galiba bu sefer ön yargılardan fazlası vardı Ali'nin elinde. Ama ustaca düzenlenmiş bu 2 cinayeti öfkeli bir damat adayının işlediğine inanmamız için hala yeterli delil sunamıyordu bize. Niyazi Bey'in verdiği ilginç bir bilgi daha var diye şansını denemeyi sürdürdü. Adam söylediğinde pek önemsememiştim ama az önce otopsi raporundaki bilgileri okuyunca şoka uğradım. Alev alev yanan gözlerini yüzümüze dikti. Sanki tahmin etmemizi istiyormuşçasına beklemeye başladı. Ama benim bekleyecek halim yoktu. Masamın karşısındaki duvar saatinde saniyeler birbiri ardına devriliyor, saat hızla 8.30'a yaklaşıyordu. Hadi Ali, müneccimlik yaptırma bize akşam akşam. Tamam başkomiserim diyerek toparlandı. Tam bildiklerini anlatacak derken yeni bir soru sormakla yetindi. Bu Ömer denen oğlan ne eğitimi görüyormuş biliyor musunuz? Zeynep de jeton benden önce düştü. Tıp mı? Kendinden emin bir tavırla onayladı Ali. Tıp. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi son sınıfında okuyor. İkimizin de o kadar heyecanlanmadığını görünce gerginleşti. Otopsi raporunda iki maktulün de boğazlarının aynı yerden kesildiği yazıyor ya. Yaralar düzgün, üstelik kesiklerin boyları da neredeyse milimi milimine aynı diyor. Evet, yani bu bir uzman işi. Haklısın, dedi lafın nereye gideceğinden habersiz olan Zeynep. Özellikle de anestezi konusunda uzman biri olmalı. Çünkü kurbanların anesteziyle uyuşturulduktan sonra katledildiklerini düşünüyoruz. Bu yüzden de cerrah Namık Karaman katil profiline daha fazla uyuyor. Bakışları bulutlandı Ali'nin ama inadı inattı. Tamam, Namık da olabilir ama bana kalırsa Ömer daha çok uyuyor katil profiline. Cinayet işlemek için daha iyi nedenleri var. Hem bildiğim kadarıyla tıp öğrencileri anestezi dersi de alıyorlar. Kadavralar üzerinde çalışıyorlar. İnsan bedeni nasıl kesilir, neşter nasıl kullanılır hepsini öğreniyorlar. Yorgunluktan pestili çıkmış olan Zeynep sıkıntıyla açıkladı. Maktüllerin boynundaki o yaralar neşterle açılamaz Ali'cim. Katil kurbanlarını adeta boğazlamış. Boyunda o kesikleri yapabilmek için daha güçlü bir alet kullanılması gerekir. Katilin bütün eliyle kavrayabileceği bir kesici. Daha iyisi keskin bir bıçak. Ali kolayca teslim olmadı tabii. Neyse işte, nasıl bir kesici kullanırsa kullansın, sonuçta bu işi yapan cerrahlıktan anlayan biri olmalı. Yani tıp eğitimi almış biri. Bu tartışma daha çok su götürürdü. Konuyu değiştirmek için Zeynep'e döndüm. Şu Adem Yezdan'ı araştırabildin mi? Araştırdım, dedi önündeki dosyanın kapağını açarak. İlginç bir adam. Hakkari'li köklü bir aşiretin oğlu. Üçü kız, sekizi erkek, 11 kardeşin en büyüğü. Doğal olarak da aşiret reisi. Aşiretin tam 9 köyü var. Son seçimlerde bir milletvekili bile çıkarmışlar. Adem Yezdan'ın ölen babasından önce aşiret bazı pis işlere bulaşmış. 17. ayrımın sonu. Sayfa 179.